Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları Podcast'imin 24. bölümüne hoş geldiniz. Leiden'dan mektubunuz var. Her bölümde bir aşk göçmeninin Hollanda'ya yerleşim gözlemlerini dinleyebilirsiniz. Dümdüz bir ülke, kanallar, bisikletler, ilişkiler, eğitim ve iş bulma çabaları. Bana Twitter'da @LeidenMektuplar veya Instagram'da @AyşeManşe hesaplarından ulaşabilirsiniz. Leiden Mektuplarını Spotify'da takip etmeyi, Apple Podcast'te de puanlamayı unutmayın lütfen. Bu hafta Hollanda'da genel seçimler gerçekleşecek. 17 Mart'ta oy veriyoruz. Ben vatandaş olduğumdan beri ilk defa oy veriyorum. O yüzden daha dikkatli bir şekilde hangi parti ne yapıyor diye biraz daha detaylı öğreneyim istedim. Öğrenirken size de anlatayım istedim. Karşımda duvara bir aday listesi geldi bize postayla. Onu yapıştırdım. Kocaman bir kağıt. Böyle hani eskiden olurdu ya 1990'larda kocaman takvimleri duvarımıza asardık ve stickerlarla falan işte. Böyle bir takvim vardı. Ona hatırlatıyor çünkü bu seçimlerde 35 tane parti aday gösteriyor kendilerinden. Yani en fazla FFD, Rutte'nin partisinin bakıyorum. Evet, 80 tane adayı var en fazla o. Ondan sonra en az adayı olan da yeni bir parti, Jesus Lebt, ne demek İsa Yaşıyor Partisi. 27. parti burada. 3 tane adayları var. Hiç zannetmiyorum bir şey yapabilecekleri ama İsa Yaşıyor diye parti kurabiliyorlar. Size bu partilerin belli başlılarından bahsetmek istiyorum. Hepsinin seçim kampanyasında, programında ne var? Hani incik cincik detay işte. Eğitimde, sağlıkta, pandemiyle ilgili bir şeyler, ne yapıyorlar, nasıl önlem alabilirler, ekonomiyi nasıl canlandıracaklar falan, hepsinin detayına girmeyeceğim. Çünkü hem birbirlerine benziyorlar hem de çok fazla. O yüzden ben gönlümde karar verdim hangisine oy vereceğimi size söylemeyeceğim tabii ki. Fakat belli başlı ilk 8 tanesini anlatmayı düşünüyorum 35 taneden. Bunlar şöyle, şimdi FFD nedir? Rutte'nin partisi. Açılımı ne FFD'nin? Volkspartei for Freiheit and Democracy. Yani ne demek? Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi. Mark Rutte 3 seçimdir kabine kuruyor zaten. Yani 2010'dan beri aktif başbakan. Şu andaki değerlendirmeler gösteriyor ki hala yüksek bir oy alacak. Onunla ilgili olarak FFD'nin nerede durduğunu size anlatmaya çalışayım şeyde. İşte sağ, sol, progresif ve konservatif çizelgesinde. FFD daha sağ tarafında ama ve yani sağ konservatif tarafta duruyor. Fakat bunu genellikle PFF ile karşılaştırıyorlar. O neyin açılımı? PFF, Geert Wildersin Partisi. Partei for the Freiheit, Özgürlük Partisi diye geçiyor. Bu ırkçı, hani Hollanda'nın Trump'ı dedikleri böyle sarı kafa. O iyice konservatif, yani ortada duruyor. O kadar sağcı değil, hatta sola yakın ama konservatif duruyor. Onunla karşılaştırıyorlar. İkisinin bir televizyonda haberlere çıktılar, debate ediyorlar, böyle tartışıyorlar. Burada çok fazla tartışma kültürü var tabii. Televizyonda biz o kadar alışık olmadığımız üzere, yani ben şunu görüyorum bu son haftalarda Hollanda'daki seçim kültürü, yani genel seçimlere giderken o kampanyalar, miting, tabii pandemi olduğu için bu çok o kadar sessiz, sakin ve sıkıcı geçiyor ki aslında bizim alıştığımız üzere her yerde bayraklar, her yerde posterler, her yerde mitingler, her yerde bas bas bağıran politikacı adaylar. Yok ama televizyonda haberleri çıkıyorlar ve tartışıyorlar bir takım konularda. Orada da ama hepsi batırıyorlar, yani kendilerini batırıyorlar ve hoş karşılanmıyor, öyle diyeyim. O da yani izleniyor ama işte bak, acaba ne saçmalayacak yine diye bakıyoruz hepsine. Böyle yani aslında hani oy kazanmak için televizyona çıkmaları, tartışmaları tamam, çok normal ama yine de bilmiyorum ya. Şey, bir ruhsuzluk var buradaki partilerin, politik partilerin kampanyalarında bir heyecan yok. Zaten koalisyon hükümeti var kaç zamandır. Bu size şu an var olan koalisyon hükümetinin içinde kimler olduğunu söyleyeceğim. Rutte 2017'deki seçimlerde en fazla oy alan SDA, D-Sessin Sestik ve SÜ, yani ne bunlar? Christian Democrat Partisi, D66 ve Christian Uni. Yine iki tanesi Hristiyan temalı partiler. Onların da şeylerini söyleyeyim. Rütte'nin partisi FFD kimlerle koalisyon yapmış? SDA ile, bu ortaya yakın konservatif ve sağ solda da ortada öyle bir parti. Ama Hristiyan olarak tanımladığı için kendisini daha konservatif oluyor. D66 dediğimiz 1966'da kurulmuş bir parti. Daha böyle nasıl diyeyim, farklı bakıyorlar yani. Çok progresif olmalarının zaten en tepede duruyor. Progresif olarak tanımlanıyorlar. Ve ortada yani ne sağ ne sol, onların yaklaşımları farklı. Yani ideolojik olarak değil, yönetimsel olarak herkes birbirine danışsın, öyle kararlar alınsın, böyle bir yaklaşımları var. Christian Uni de yine adında Christian geçiyor ama sol tarafa yakın ve yine progresif düzlemde. Yani SDA dediğim Christian Demokratlardan daha progresif ve daha solcu. Yani iki farklı Hristiyan partinin temsili var koalisyonda. Bunlar Christian Uni ile SDA neredeyse diagonal, yani farklı kuadrantlarda duruyorlar. Yani biri daha progresif solcuyken diğeri daha konservatif sağcı. Bunlar böyle. Sonra devam edeyim. Ne diyor, kim ne diyor diye biraz daha. Grünlinks var. Grünlinks yeşil sol demek. Yani daha iklim kriziyle ilgililer. Daha sol ekonomik görüşleri var. Böyle bir parti. Kim? Sosyalist bir parti var. Bu iklim açısından o kadar şey değil ama Grünlinks'e yakın. PFDA dedikleri bir de işçi partisi var. O da yani herhalde en eskilerden bir tanesi. Adı üstünde İşçi Partisi. Son olarak da başka kimden bahsedecektim? Galiba bu kadar. Evet. Bir de ufak tefek partiler var. Şimdi bakıyorum. Yeni kurulan, yani geçen yıl değil, bir önceki seçimlerde kurulan ve başka partiler. Mesela Denk diye bir parti var. Bu Müslümanların, daha doğrusu nasıl diyeyim, Türklerin ve Faslıların kurduğu biraz daha sol odaklı bir parti. Ama Tunahan Kuzu diye bir tane başkanları var. Çok dalga geçiliyordu onunla. Onu hatırlıyorum. Başka kim var? Ya 21 diye, ya Aynı Twintik diye bir parti kuruldu. Hakkında pek bir şey bilmiyorum. Hayvanlar için, Partei for Dieren, hayvanlar için bir parti var. Bu da eleştiriliyor. 50 üstü, yani 50 plus diye bir parti var. O da onun içinden kopan Hank Kroll diye bir adaymıştı. Yeni parti kurdu kendine. Onun kendisi Leist Hank Kroll diye, yani onun benim listem diye böyle bir parti yapmış. BBB diye bir parti görüyorum. Young, işte young, genç, öyle bir parti var. Piraten Partei var. NIDA diye Müslümanların bir partisi var. Code Oranje, işte turuncu kod diye bir parti var. Bly Ain diye var. Jesus Leif dedim, o komik geldiği için bana. Modern Nederland diye de bir parti. Bir de 30. parti adı yok. Adı olmayan bir parti daha var. Listesi var da yani içindeki. Biz peki nasıl yaklaşıyoruz eşimle? Nasıl, ben ilk defa burada oy vereceğim. Kime vereyim, ne vereyim derken araştırdık. Yani istediğimiz aklımızdaki partinin İçindeki listede kimler var, kimi desteklemek istiyoruz diye araştırdık, baktık ve aklımıza yatkın olan, hani Twitter'da falan bir şeyler yazmış olan, en azından ne dediğini anladığımız bir adaya o oyumuzu vereceğiz. Farklı kişiler için seçtik. Bunda da Türkiye'de hani mühür basılır evet diye, burada kırmızı kalemle yapılıyor. Hani İlkokuldayken hani hem kurşun kalem hem kırmızı kalemimiz vardı ya, ben hatırlıyorum, işte Faber-Castell yuvarlak falan, ama buradaki köşeli bir kırmızı kalem. Hatta seçimin sembolü de kırmızı, karalanmış yuvarlak içine, öyle hani çıtır çıtır, hani karalanmış kırmızı kalem sembolünü kullanıyorlar seçim hakkında. Ne zaman bir televizyonda, bir gazetede bir şey olsa hep kırmızı kalem. Bu size seçimler, daha doğrusu hangi partiler var diye, onun hakkında birinci bölümdü. Bunu pazartesi çekiyorum, bunu, bu bölümü 15 Mart. 17 Mart'ta seçimler gerçekleşecek. Ondan sonra 18 Mart'ta da artık seçim sonuçlarına göre 18-19 Mart öyle bir tarihte de yani birkaç gün sonra seçim sonuçlarını değerlendiren bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Ama o herhalde daha kısa olur diye düşünüyorum yani kim ne yaptı neymiş diye. Ki belki seçim sonucu gelecek ama belki yine Rutte alacak ve bilmem birkaç hafta sürecek koalisyon hükümeti kurması. O yüzden belki de benim seçim sonuçları bölümüm birkaç hafta ertelenmiş olacak. O yüzden tahmin edemiyorum. Söz vermeyeyim yani. Böyle bir planım var. İçimden gelen böyle bir plan var. Fakat seçimler böyle oluyor. Türkiye'deki gibi yüksek seçim barajı, tek parti rejimi zaten ya koalisyonunuz sanki yüzyıllardır koalisyon görmemiş gibiyiz. Yani politik seçmen kodumda koalisyon olmadığını fark ediyorum. Bu benim yeni kazandığım bir farkındalık. O yüzden de seçime farklı yaklaşıyorum. Yani için bir partiye oy vermiyoruz, bir adaya oy veriyoruz ki meclise girsin, bizim sesimizi temsil edebilsin. Bu da heyecanlandırıyor aslında. Hani benim kafama uygun bir parti, bir aday mecliste temsil edilebilecek. Türkiye'de ben bunu yaşayamadım. Böyle bir şey. Başka ekleyebileceğim bir şey yok sanırım. O zaman bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın. Sevgiler. Ayşegül.